Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi, Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 9 Haban 1401, Hicri Kameri 5 Rebiyusani 1444 ve Miladi 31 Ekim 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Sayın Burhanettin Dağ ile Batılı medyasının İran'a karşı yürütülen kara propaganda etrafında yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü, İran masalları ve efsaneleri ve kalıcı trisimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Şiraz'daki Şah Çırak Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı 6 kişinin yakalandığı belirtildi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, el konulan tankerin takip altında olduğunu belirtti. İran'ın batısında silah kaçakçılığı yapan iki çete çökertildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Tahran'a geliyor. Rüstem Kasım'ı İran ile Kazakistan arasında transit hacminin 4 kat artacağını belirtti. Ve Aliyev ve Paşinyan üçlü zirve sonrası Putin ile ayrı ayrı görüştü. Şimdi haberler.
İran İstihbarat Bakanlığı, Şiraz'daki Şah Çırak Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısı ile bağlantılı 6 kişinin yakalandığını duyurdu. İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Şiraz'daki Şah Çırak Türbesi'ne hedef alan terör timinin 6 üyesi daha tutuklandığı ifadesi kullanıldı. İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip de bugün yaptığı açıklamada bu saldırının ikinci failinin tutuklandığını duyurmuştu. İran medyası Şiraz'da 26 Ekim'de Şah Çırak Türbesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ikisi çocuk olmak üzere 13 kişinin şehit düştüğünü, 30 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İran terör saldırısını düzenleyen ve yaraladığı şekilde ele geçirilen saldırganın öldüğünü duyurmuştu. Terör örgütü IŞİD ise olayın ardından sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklamayla saldırıyı üstlendi.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri 1. Bölge Komutanı Amiral Abbas Gulam Şahi, el konulan yabancı tankerin akıllıca takip altında olduğuna işaretle kaçak yakıt taşıyan tankere botlardan yakıt yükleme işi tamamlandıktan sonra el konulduğunu belirtti. Komutan Gulam Şahi, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nce el konulan tankerde 11 milyon litre üzerinde kaçak yakıt bulunduğunu ifade ederek 1. Bölge askerlerince geminin tespit edildiğini, ardından gemiye el konulduğunu ifade etti. İran, Hürmüzgan ile açıklarında akan yakıt kaçakçılığı yapan yabancı bir gemiye el koyduğunu duyurdu. İran medyasına göre devrim muhafızları deniz kuvvetleri 11 milyon litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir petrol gemisine el koydu. Haberde geminin yasal prosedürler için Hürmüzgan eyaleti limanına çekildiği belirtildi. Söz konusu yabancı petrol tankerinin 21 mürettebatı da gözaltına alındığı belirtildi.
İran Dışişleri Sözcüsü'nden Avrupa Birliği'nin yaklaşımlarına eleştiri geldi. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Kenani, Avrupa'yı bahçeye, dünyanın geri kalan birçok yerini ise ormana benzeten Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell'in İran'daki terör saldırısına sessiz kalmasını eleştirerek, Avrupa'yı bahçeye benzetenler sessiz olmuş ve şimdi konuşmuyor ve iddia ettikleri kadın, çocuk ve insan hakları korumayı unutmuştur. Çelişkili tutumla bazı sözler savurduktan sonra sessiz kalıyor. Şiddet ve kargaşayı körükleyerek terör eylemlerine zemin sağlayanlar şimdi de bu konudaki sorumluluklarını görmezden geliyorlar dedi. Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'yi rahmetle yad eden Kenani, İran'ın ve bu ünlü generalin IŞİD terör örgütüyle mücadeledeki önemli rolü olmasaydı, insan haklarına sahip çıktığını iddia eden ülkeler şu ana kadar IŞİD terörizminin cinayetleriyle uğraşmak zorunda kalacaktı ifadesini kullandı. Kenani, İslami Şura Meclis Bakanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakında Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Dünya Kadın Dışişleri Bakanlarının İran'la ilgili iddialarına tepki gösteren Kenani, kadın haklarından bahsedenler Amerika yönetiminin tek taraflı yaptırımlarına ve İran vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin uygulanan yaptırımlara körü körüne itaat eden Avrupa'nın tutumuna neden odaklanmıyorlar? Maksimum baskı uygulamasında İranlı kadın ve çocukların yaptırımlara tabi olmadığına işaret eden bir madde yer alıyor mu? Onların İranlı kadınlar ve etnik gruplarla ilgili iddiaları gerçekçi değildir ve İran gerçekleriyle örtüşmemektedir açıklamasında bulundu. Kenani, devrim muhafızları ordusunu terör örgütü olarak sınıflandırmayı değerlendirdiklerini ileri süren Alman makamlarının açıklamaları hakkında şunları söyledi. Böyle bir adım atılması halinde Batı'nın İran halkı ve yönetimine yönelik yanlış yaklaşımlarını devam ettirdiğini göstermiş olacak. Devrim muhafızları ordusu İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi askeri kurumudur ve bu tür eylemler yasa dışıdır. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yarın üst düzey bir siyasi gizlerde heyet başkanlığında Tahran'a geliyor. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf da yakında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gidecek. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in resmi daveti üzerine Ermenistan Başbakanı Paşinyan yarın Tahran'a gelecek. Paşinyan için Sadabat Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Ardından Paşinyan ile reisi bir araya gelecek. Ortak heyetler toplantısından sonra da Tahran ile Erivan arasında işbirliği belgelerine imza atılacak. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada İslami Şura Meclisi Bakanı Muhammed Bakır Galibaf'ın yakında Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğini bildirdi. Galibaf, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi yıllık toplantısına katılmak üzere Mayıs ayında Bakü ziyarette bulunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da dün akşam Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülkenin ilgi duyduğu hususlar bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
İran'ın batısında yer alan Kermanşah ili Sınır Güvenlik Birliği Komutanı General Kiyaset Seperi bu ilde silah kaçakçılığı yapan iki çetenin çökeltildiğini duyurdu. Komutan Seperi bu çetelerin birinden 38 adet tabanca ve diğerinden 35 adet tabanca ve 5 adet Kalaşnikov ele geçirildiğini duyurdu. Yetkili yılın başından beri Kermanşah'ta silah kaçakçılığı yapan 6 çetenin çökeltildiğini ve 31 sanık ve suçlunun yakalanarak yargıya teslim edildiğini kaydetti. General Seperi bu çetelerden toplam 400 adet silah ele geçirildiğini belirtti.
İran Serbest Ticaret Bölgeleri Yüksek Kurulu Sekreterliği Geçici Sorumlusu ve Bakan Yardımcısı Nasrullah İbrahim'i İran ile Rusya'nın ortak serbest ticaret bölgeleri kurma konusunda çalıştığını belirtti. Yetkili muhabirimize yaptığı açıklamada iki ülke arasında ortak ekonomi ve serbest ticaret bölgelerini oluşturmasına ilişkin girişimlerin devam ettiğini işaretle ilk etapta Enzeli Azat Bölgesi ve Rusya'nın Lotas Astarahan serbest bölgesi arasında ortak bir serbest bölgenin kurulacağını, bu konunun İran ve Rusya Karma Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının gündeminde olduğunu vurguladı. İbrahim, İran ile Rusya arasında ortak ticaret bölgesinin oluşturmasına ilişkin anlaşmanın Rus ve İranlı yetkililerce imzalanacağını söyledi. Yetkili, üretim, transit, taşımacılık, ihracat merkezlerinin İran-Rusya'nın serbest ticaret bölgeleri arasında kurulmasının takip edildiğini sözlerine ekledi.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı Kazakistan ile iki ülke arasında transit hacminin 1 milyon tondan 4 milyon tona yıllık bazında çıkarılmasını öngören anlaşma konusunda mutabakata varıldığını duyurdu. Kazakistan Ticaret Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Serik Cumanikarin ve beraberindeki heyetiyle Tahran'da ortak toplantının düzenlendiğine dikkat çeken Bakan Rüstem'i, İki ülkenin ulaştırma ve transit alanında işbirliğinin artırılmasına ilişkin mütabakat zaptının imzalanması üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi. İran, Türkmenistan ve Kazakistan arasında son sıralarda düzenlenen üçlü oturum ve transit taşımacılığının kolaylaştırılmasına ilişkin üçlü anlaşmanın imzalanmasına dikkat çeken yetkili, Kazakistan Ticaret Bakanı ile bu toplantıda anlaşmalar sağlandığını söyledi.
Yevmullah 13 Haban gününü anma komitesi başkanı ülke genelinde 900'den fazla kentte yürüyüş düzenleneceğini duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti takviminde 13 Haban 4 Kasım küresel emperyalizme karşı mücadele günüdür. 43 sene önce aynı günde Amerikan İran'daki casusluk yuvası niteliğinde olan Büyükelçiliği devrimci gençler tarafından ele geçirildi. 13 Haban Günü Anma Komitesi Başkanı Vahir Celalzade yaptığı açıklamada 13 Haban yürüyüşünün ülke genelinde 900'den fazla kentte düzenleneceğine işaretle İran milletinin düşmanın ulusal birliği hedef almasına izin vermeyeceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Dünden beri 5 vatandaşın hayatını kaybetmesiyle şimdiye kadar ülkede koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 144.576 kişiye yükseldi. Açıklamada 213 yeni koronavirüs vakasının tespit edildi. Bunlardan 47'sinin tedavi altına alındığı ifade ediliyor. Şimdiye kadar İran'da koronaya 7.557.607 kişi yakalanırken 7.331.950 vatandaş iyileşmiş ve hastanelerden taburcu edilmiştir. Koronaya yakalanan 133 vatandaşın da özel bakım servislerinde tedavi görmektedir.
Suçi'de düzenlenecek Azerbaycan Cumhuriyeti Ermenistan ve Rusya Üçlü Zirvesi öncesinde Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüştüler. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Suçi'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirdikleri üçlü zirve öncesinde bir araya geldiler. Görüşmenin başında konuşan Paşinyan, bir kez daha vurgulamak istiyorum. Azerbaycan ile Ermenistan arasında devletler arası ilişkiler kurulmasıyla ilgili Rusya'nın sunduğu temel ilkeler taslağında önerilen yaklaşımlar bizim için kabul edilebilir. Üçlü görüşmemiz sonucunda bugün imzalayabileceğimiz olası üçlü açıklamanın metninde bu belgeye atıf yapılması teklifini destekleyeceğimizi umuyorum dedi. Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliklerinin sorumluluk bölgesinden çıkmasının önem taşıdığını kaydeden Paşinyan, Ermeni-Azeri sınırının belirlenmesiyle ilgili süreçten önce sınırda istikrar ve güvenlik düzeyinin artırılmasına yönelik mekanizmalar kurulması gerektiğinin altını çizdi. Paşinyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bölgesel ulaşım güzergahlarını her an aşmaya hazır olduklarını ve Ermenistan topraklarında bulunan güzergahların tamamen Erivan'ın kontrolü altında bulunması gerektiğini belirterek Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır İdaresi'nin bu anlaşmaların uygulanma sürecini denetlemesi gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin yerli elektrikli aracı tanıtıldı. Haberin ayrıntılarını dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otomobilciler Girişim Grubu'nun Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine katıldı ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli arabasının tanıtım töreninde konuştu. Önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Vizyon projeleri arasında yer alan TOG'un seri üretiminin yapılacağı TOG Gemlik Kampüsü'nün açılış töreninde Türkiye'nin otomobil girişim grubunun ortakları ve paydaşlarına teşekkür etti ve bu gurur Türkiye'nin gururudur, 85 milyonun gururudur dedi ve önemli mesajlar verdi.
Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Hüzünlerin üstesinden ortak sevinçlerle gelmek, hedeflere ortak çabalarla ulaşmak demektir. Millet olmak demek, tüm bu hasletler üzerinde ortak bir geleceğe yönelmek demektir. TOG, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Evet, bir tarafta kırmızı, bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bunun için TOG, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Ülkemizin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'un başarısı için destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOG'un ilk siparişini de kendisi verdi ve Türkiye yüzyılının ilk fotoğrafı burada hizmete açtığımız tesistir diye konuştu. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. İstanbul Havalimanı'ndan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ülkelerine gönderilmesiyle bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %149 artarak 97.448'e ulaştı. Düzensiz göçle mücadeleye yönelik sınırlarda güvenlik önlemleri artırılırken Türkiye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler charter seferleri ve tarifeli uçuşlarla sınır dışı ediliyor. Son olarak Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan ve İstanbul Havalimanı'na getirilen Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen kolluk birimlerinin gözetiminde güvenlik noktası geçirmelerin ardından uçağa bindirilerek ülkelerine gönderildi. Böylece bu Afgan göçmenlerin ülkelerine gönderilmesiyle bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %149 artarak 97.448'e ulaştı.
Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El-Kaide ve IŞİD'in kadılığını yaptığı öğrenildi. Adana polisinin IŞİD'e yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden ikisi tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan birinin daha önce El-Kaide ve IŞİD'in kadılığını yaptığı öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise daha önce Suriye ve Irak'ta IŞİD saflarında faaliyet gösteren 11'i Türk, 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yasa dışı yoldan ülkeye girip örgütün yamaçlı grubunda dahil olduğunu da tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen TEM ekiplere 26 Ekim günü şafak vakti operasyon düzenledi. Kapıların koç başları ile kırıldığı evlerde şüpheliler gözaltına alındı. Emniyette görülen şüphelilerden AHN'in Suriye'de El-Kaide saflarında faaliyet yürüttüğü bölgenin IŞİD'in eline geçmesiyle birlikte saf değiştirdiği belirtildi. AHN'in örgüt bünyesinde sözde kadılık yaptığı, sözde fetva sorumlusu olarak da adlandırıldığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden AH ile AA tutuklanırken 3 kişi adlı kontrol şartı, diğer şüpheli ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Hamas liderlerinden oluşan bir heyet Lübnan Hizbullah üyeleriyle bir araya geldi. El Minar televizyon kanalının bildirdiğine göre Lübnan parlamentosunda direniş fraksiyonu üyesi Hasan İzzettin ile Filistin İslami Direniş Hareketi liderlerinden oluşan heyet bir araya gelerek Filistin ve Lübnan gelişmeleri ve de Lübnan'daki Filistinli mültecilerin durumu hakkında görüşte atisinde bulundular. Görüşmede İzzettin, Hizbullah'ın Batı Şeria'daki gelişmeleri destekleyen sabit tutumuna vurgu yaparak Filistin halkının Siyonist düşman karşı arasındaki Hamas'ın tini takdir etti. Direniş fraksiyonu üyesi Suriye yönetimi ile Hamas arasındaki uzlaşmanın Filistin'i destekleme konusunda Suriye'nin konumuna göre önemli olduğunu vurguladı. İzzettin ayrıca direniş ekseninin kuşkusuz yakın gelecekte zafer elde edeceğini belirtti.
Avrupa merkezli Suudi İnsan Hakları İzleme Merkezi, Suudi yetkilinin aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişiye siyasi tutukluğu hakkında da idam cezası verdikleri öğrenildi. Avrupa Merkezi Suudi İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada Suudi yetkililerin 15 siyasi tutukluyu idam cezasına çarptırdıklarını işareti, ülkede idam riskiyle karşı karşıya kalan insan sayısının 53'e yükseldiğini, bunlardan en az 8'inin çocuk olduğunu duyurdu. Aynı merkez Suudi yetkililerin 8 çocuk dahil olmak üzere onlarca tutukluyu toplu şekilde katletme kararı hakkında uyarıda bulundu. Öte yandan son sıralarda Birleşmiş Milletler uzmanları Suudi yetkililerinden çocukluk dönemindeki suçlamalardan dolayı idama çarptırılan Abdullah el-Habiti'yi derhal serbest bırakmalarını istedi.
Ve son haberimiz, Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılmasını içeren anlaşmanın Rusya'nın çekilmesi ardından da sürdürmesinin mümkün olduğuna inanmadığını belirtti. Türk tarafının Rusya çekilmiş olsa da tahıl anlaşmasını sürdürmeyi istediği yönündeki açıklaması hakkındaki soruya yanıt veren Peskov, Rusya'nın gemilerin bu bölgelerde gidiş gelişlerinin güvenliğini garanti edemeyeceğini söylediği bu şartlarda anlaşmanın gerçekleştirmesi pek olası değil dedi. Kremlin sözcüsü anlaşma böyle bir durumda çok daha riskli, tehlikeli ve garantiden yoksun bir karaktere bürünmüş olur diye konuştu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Ukrayna tahılının ihracatı anlaşmasının askıya alınması etrafında. Rusya Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü Ukrayna ile tahıl ihracatı hususundaki anlaşmayı askıya aldığına dair bir bildiri yayımladı. Bu bildiride şu ifadelere yer verildi. Moskova Karadeniz Tahıl Anlaşması çerçevesinde geçen sivil tahıl gemilerinin güvenliğini garanti edemediği için bu anlaşmayı bugünden itibaren belirsiz bir süre için askıya alıyor. Bu bildirde ayrıca şu ifadeleri de yer verildi. 29 Ekim tarihinde Ukrayna ordusu Karadeniz inisiyatifinin uygulanmasının bir parçası olarak insani koridoru suistimal etmiş ve İHA'lar aracılığıyla Rusya altyapısı ve gemilerine karşı deniz ve hava saldırıları gerçekleştirmiştir. Rusya Savunma Bakanlığı yayınladığı bildirde şu açıklamayı yer verdi. Moskova tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almıştır. Moskova, Rusya Karadeniz filosu gemilerinin Ukrayna güçleri tarafından yapılan saldırıların ardından bu girişimde bulunuyor. Rusya, Ukrayna'nın İHA'lar ile saldırma girişimini kınıyor. Bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, cumartesi günü Rusya'nın Ukrayna tahılının Karadeniz'den taşınması anlaşmasının son bulduğunu bildirdi. Ukraynalı yetkililer ise bu saldırıyı ne onaylayıp ne de reddettiler. Ancak Rusya'nın bu anlaşmayı askıya alma kararını şantaj olarak değerlendirdiler. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, kimi gemilerin 3 haftayı aşkın süredir limanlara yanaştığını, Rusya'nın bu kararı dolayısıyla Afrika'da ve Asya'da büyük bir kıtlığın ortaya çıkacağını ileri sürdü. Görünen o ki Rusya'nın iyi niyetine rağmen ve Ukrayna tahıllarının ihracatının Karadeniz'den geçişine izin vermesine rağmen Ukrayna ordusu durumu suistimal ederek Rusya'nın Kırım Yarımadası'nda bulunan Sivastopol Limanı'ndaki Rusya Deniz Kuvvetleri gemileri ve liman tesislerini hedef almıştır.
Bu durum Moskova'nın Ukrayna tahılının ihracat anlaşmasını askıya almasına neden olmuştur. Halbuki Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki dörtlü anlaşmaya göre Ukrayna tahılının ihracatının yanı sıra Rusya'nın da stratejik gıda ürünlerine ihracı kararlar arasındaydı. Ancak pratikte Batılıların mükerrer taahhütsüzlükleriyle bu mümkün olmadı. Bunun tam tersi Batı bloku da Moskova'yı gıdayı silah olarak kullandığını iddia etti ve Rusya'nın tahıl ihracatını durdurarak dünyayı gıda kriziyle yüz yüze bıraktığını ileri sürdü. Buna rağmen Rusya defalarca tahıl kargolarını gündemeye hazır olduğunu açıklamıştır. Yine de Batı ülkelerinin taahhütsüzlükleri ve engel oluşumları bu kargoların gönderilmesi yolunda vazgeçirici unsur olmuştur. Rusya Tarım Bakanı Dmitri Patrushev, Ukrayna tahıl anlaşmasının askıya alınmasına değinerek Moskova'nın yüzlerce bin tonluk tahılını yoksul ülkelere göndermeye hazır olduğunu vurguladı. Patrushev şöyle bir açıklamada bulundu. Gelecek 4 ay içerisinde ülkemiz yoksul ülkelere 500 ton tahıl hibe etmeye hazırdır. Rusya ve Ukrayna buğday, arpa ve gıda yağları gibi stratejik ürünlerin temininde önemli bir rol oynamasından dolayı Batı'nın Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımları farklı şekillerde bu stratejik ürünlerin Rusya tarafından ihracatına düşmesine yol açmış ve bu da dünyada gıda krizinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dünyada 50 ülkeden fazlası Rusya ve Ukrayna'da buğday konusunda bağımlı olduğu bilinenler arasında. Burada dikkat çeken nokta Rusya tarafından tahıl ihracatının askılanmasının açıklaması sonrasında Batılı liderler pasif bir tepki göstererek bu kararın iptal edilmesine ve Ukrayna tarafından stratejik gıda ürünlerinin ihracatının yeniden başlamasını istemeleridir. Amerikan Başkanı Joe Biden, cumartesi günü ise şu açıklamada bulundu. Bu girişim kabul edilemez ve açlığı da artıracak. Onların bu girişime hiçbir kar ve yararı olmayacak. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell de Avrupa Birliği'nin Rusya'dan tahıl anlaşmasını askıya almadan kararını gözden geçirmesini istediğini belirtti. Amerika ve Rusya liderleri bu tutumu sergilemesinin nedeni açık ve nettir. İstatistiklere göre Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın önemli bir miktarı Avrupalı ülkelere gidiyor ve çok az bir miktarı özellikle Afrika dahil diğer yoksul ve orta ülkelere gidiyor. Aslında Batılıların tahıl koridorunun sürdürmesi ısrarı sırf bu ülkelerin çıkarları doğrultusunda atılan bir adımdır. Buna rağmen Rusya'nın tehlikeye yol açan bu koridorun çalışmasına artık müsaade etmeyeceği söylenmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Lübnan'da siyasi çalkantıların devam etmesi etrafında. Hizbullah'ın caydırıcılık gücünden zamanda kullanma sayesinde Lübnan'ın Filistin'i işgal eden Siyonist rejimi İsrail ile deniz sınırlarını çizme anlaşmasını kendi lehine bitirmesi, bu ülkenin Akdeniz'deki enerji kaynaklarına erişimini sağlayan tarihi başarılardan ve zaferlerden biri haline geldi. Bu bağlamda Lübnan bu enerji kaynaklarını en iyi ve optimize şekilde kullanması halinde bu ülkenin ekonomi krizini de çözebilir ve enerji ihracatçısı bir ülke haline gelebilir. Bu gelişmeler Lübnan'ın en iyi olaylarından sayılır. Bu başarılı gelişmelerde ise direniş gruplarından olan Hizbullah'ın rolü açıkça ortadadır. Bu da Filistin ve Yemen'deki diğer direniş gruplarına yeni rol modeller oluşturmakta ve onların ülkelerinin doğal kaynaklarını koruma ve kollama doğrultusundaki görevlerini hatırlatmaktadır. Böylece İslami ülkelerin kaynaklarının işgalci devletler ve hükümetler tarafından yağmalanması da önlenmeye çalışılmalıdır. Siyonist rejim İsrail ile varılan deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasının tadının çıkarılmasına ve bu durumun Lübnan'ın siyasi ve ekonomik yararlanmasına, sonuçta Lübnan sorunları ve zorluklarının çözülmesine yol açabilecek iki faktör ve gelişme daha vardı. Bunlardan biri yeni hükümetin kurulması ve ikincisi yeni hükümetin cumhurbaşkanının belirlenmesiydi. Necip Mikati yeni kabineyi kurmak için 4 ayı aşkın bir süreye sahipti ve Hizbullah hareketi de birkaç kez Necip Mikati ve Michel Aoun arasında arabuluculuk yaptı ki yeni kabine kurulabilsin. Kimi zaman da iki taraf anlaşmaya pek yakındı ama Necip Mikati bunu İngiltere Kraliçesi'nin cenaze törenine katılması sonrasına erteledi ve ardından da bu konuyu hiç takip etmedi. Michel Aoun ise Necip Mikati'nin hükümeti kurmak için gerekli iradeye sahip olmadığını öne sürdü. Son birkaç ayda ise kimi bilgi sahibi kaynaklar ve şahıslar Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin Beyrut'taki istişareleri ve ziyaretlerinden hareketle Mikati'nin Michel Aoun'un Cumhurbaşkanlığı döneminin sonu gelmeden hükümeti kurmak istemeyeceğini tahmin etmişlerdi. Böylece Necip Mikati'nin Cumhurbaşkanı'nın da yetkilerini elinde bulundurarak Suudi Arabistan ve ortaklarının uygun gördüğü Cumhurbaşkanı adayını tanıtmak istediği söylenebilir.
Bunu esasen Lübnan Parlamento Başkanı Nebih Birinen, Michel Aoun'un halifine belirlenmesi için düzenlendiği tüm oturumlar sonuçsuz sona erdi. Böylece Necip Mikati hükümetinin kurulmasını istemeyenlerin Michel Aoun'un halifinin seçilmesine de karşı oldukları, zamanı öldürmek istedikleri Michel Aoun'un dönemin sonrası projelerini hayata geçirmek istedikleri ortaya çıktı. Bu yüzden Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun da Mikati'nin yeni kabinesinin kurulmasına dair sürekli çabalarından ümidini kestiği zaman Cumhurbaşkanlığı döneminin son gününde imzalanmış Mikati hükümetinin istifasını parlamentoya sundu. Böylece aylar öncesinden beri Michel Aoun sonrası dönemi için plan yapan ve yeni hükümetin kurulmasını erteletmeyi çalışanların önüne engeller oluşturmak istenmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Batı medyasının İran'a karşı baskıları ve psikolojik savaş yürüttüğü konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca İran'ın farklı şehirlerinde çeşitli isyan hareketlerini çıkarmaya çalışmaları ve son olarak da Şiraz kentinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili uzman konuğumuzun yine görüşlerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün sohbetimizde de yine Münster Üniversitesi Danışma Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diplomasi arenasında da İran'a karşı bazı baskınlar var. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Hocam şimdi Ukrayna Savaşı ile ilgili de sizin de bildiğiniz gibi İran'a yönelik bazı iddialar gündemde hala var. Özellikle İran'ın İHA'larıyla ilgili. İran da bunu reddetti. Rusya'ya İHA vermediğini söyledi. Diplomasi arasında da bir baskı var. Yani Rusya ile birlikte yani iki ülkeyi bir tür tecrit etme politikası galiba gündemde yürürlükte görünüyor Batılılar tarafından. Buna ne diyorsunuz efendim? Bu Ukrayna Savaşı ile ilgili çıkan iddialar siz nasıl yorumluyorsunuz?
Vallahi eğer yani Ukrayna'daki savaşın seyri İran'ın İHA'larıyla değişiyorsa bu İran için büyük bir başarıdır. Askeri bir başarıdır. Diğer taraftan İran yetkilileri bunu reddettiler. Dışişleri Bakanı dün Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuştu. Teknik bir heyet oluşturalım. Yerinde incelemeler yapsın ama işi politize etmeyelim yani politikleştirmeyelim. Bunu da açık bir dile ifade etti. Mesele yani olayın tümünü yani pazarlı parçalarını değil tümünü görmek lazım. Yani güç batıdan doğuya kayıyor. Şimdi tabiatta biliyorsunuz ki mevsimler yerini değiştirince toz toprak kopuyor, fırtınalar oluyor. Efendime söyleyeyim şimşekler çakıyor yani yazdan kışa, kıştan efendim bahara geçtiğimiz zaman. Dünyada da böyle olmuş. Yani güç Avrupa'dan Amerika'ya kayınca savaşlar oldu. Efendime söyleyeyim şimdi de güç batıdan doğuya kayıyor. Yani bu sancı, bu savaşlar o güç kaymasını önlemeye yöneliktir. Yoksa ne Ukrayna halkı içindir, ne Ukrayna'nın bağımsızlığı içindir. Ukrayna da burada yani halkıyla, efendime söyleyeyim ülkesiyle hakikaten kurbanlık koyundur. Ve İstanbul'da biz biliyoruz ki anlaşma sağlandı. Ve Rusya özel olarak cumhuriyetlerin özelliğinin tanınmasını ama Ukrayna toprağı içerisinde kabul etmişti. Johnson da Amerika hemen Zelenski'ye sen bizim iznimiz olmadan böyle bir anlaşmayı imzalayamazsınız. Onun için sen Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'da bazı ülkeler savaş istiyor, barış istemiyor defaatle bunu dile getirdi. Çünkü haberi vardır. Mesela bu ama öte yandan biz gücün değiştiğini ve artık dünyanın çok kutuplu bir dünya olmuştur yani. Artık bunun geri dönüşü yoktur. Dün yani Çin hükümetinin açık bir şekilde her yönüyle Rusya'nın yanında olduğunu teyit etmesi şimdiye kadar böyle bir açıklama yapılmamıştı. Zorluklar karşısında Rusya'nın yanındayız, hakim bir güç olarak Rusya'nın hakimiyetini koruması ve tüm yönüyle Rusya'ya destek olacağız. Bu da Batı dünyası için büyük bir mesaj. Öte yandan dün Almanya Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çok karamsar bir konuşma vardı. Rahat yılları, refah yılları geride kaldı. Efendim mesela barış hisseleri artık tükenmiş oldu ve karşı bir dalga başlamış durumdadır. Ve çok mütevazi bir hayata alışmalıyız. Önümüzde çok sert yıllar ve çok zor ve çetin yıllar olacaktır. Bu da bu krizin ne kadar derin olduğunu. Batı basını burada da kendi kamuoyunu yani tam 8 aydır aldatıyor. Rusya'da ekonomi çöktü. Rusya'nın ekonomisi daraldı. Rusya'da kimse efendim artık Putin'in yanında değil. Demokrasi, otokrasi savaşı vardır. Diktatörler savaşı vardır. Yani kendi yörüngelerinde olan diktatörlere hiçbir şey söyleyemezler. Bir günde 84 insan Suudi Arabistan'da idam edildi. Bu diktatörlere bir şey denilmedi. Gazeteciler kesildi, bir şey denilmedi. 56 tane Afgan kızı bir günde bir saate öldürülüyor. Bu kadınlara kimsenin efendime söyleyeyim gözyaşı döktüğü yoktur. Irak'ta onlarca, on binlerce Müslüman kadına, binlerce Müslüman kadın tecavüze uğradı, saldırıya uğradı, öldürüldü, namusları çiğnedi. Muhafazakar kesimlerimiz dahi, Müslümanlar diye geçinenlerin sesi çıkmadı. Bazı muhafazakar çevreler dahi İran'daki bu komploya bakıyorum ki Kore'ye katılıyorlar. İşte yok demokrasidir, yok şudur budur. Arkadaş, rehberlik makamının beyan ettiği gibi o bahane olmasaydı başka bir bahane. 3-4 sene önce ben İran'daydım. Bir gece benzin pahalandı. Ertesi sabah metro olaylarının yaşandığına şahit olduk. Gördük. Halbuki Almanya'da şimdi benzin enerji %300 pahalanmıştır. %400 pahalanmıştır ama kimsenin öyle bir saldırgan tutumu ve protestosu olmadı. Bugün ben Deutsche Welle'den Muhammed Merendi'nin konuşmasını dinledim. Arkadaş yani Alman Deutsche Welle'ye hitap et. Memleketinizde 10 tane polis, 20 tane polis öldürülürse sizin tavrınız ve tepkiniz nasıl olur bu tür protestolara karşı? Yani günle mi karşılayacaksınız bunu? Niye ikiyüzlü davranıyorsunuz? Yani hangi Batı ülkesinde, hangi Avrupa ülkesinde emniyet gücü, polis gücü, efendime söyleyeyim, güvenlik güçlere yönelik saldırılar, bankalara yönelik saldırılar da bunu halkın efendime söyleyeyim barışçıl protestoları diye lanse ediliyor yani basın yayında. Evet. Tabii ki bu da hakikaten gülünç ve şunu da görüyoruz yani bu gelişmeler, yaşanan gelişmelerle efendim maskeler düşüyor. Demokrasi işte figüranlığını yapanlar, insan haklarından dem vuranların, eşitlikten, özgürlükten bahsedenlerin bu konuda ne kadar hakikaten ciddi ve ne kadar bunları kendi emelleri ve menfaatleri için araçsallaştırdığını ve kötü bir şekilde kullandığını yani herkes anlıyor. Yani anlamamak için aptal olmak lazım.
Aynen. Efendim bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim Burhanettin Hocam.
Sağ olun, teşekkürler.
Yok sağ olun, hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. İran'a karşı Batı medyası tarafından yürütülen bu baskıları ve kara propaganda hareketlerini bugünkü sohbetimizde değerlendirmeye çalıştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Soçi'de Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu vurgulaması, İran'ın Türkiye'ye gaz ihracatının 7 milyar metreküpü aştığını vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın tehditlere karşı açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı tehditlerin kökünü kurutacağız diye kaydetti. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı General Ali Rıza Tengsiri, pazar günü devrim muhafızları donanma komutanları ve yetkililerinin toplantısında, Şiraz'daki Hazreti Ahmet bin Musa Aleyhisselam'ın kutsal türbesindeki terör olayını kınarken şöyle dedi. Misyon ve görevi yerine getirmek, teyakkuzda bulunmak, tehditleri kaynağında izlemek ve ortadan kaldırmak, Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi'nde güvenlik istikrar düzeyini korumak ve geliştirmek olan ana hedefimizi bir an bile ihmal etmeyeceğiz. General Tengsiri açıklamasını şöyle sürdürdü. Suikast girişimi, mantık eksikliği, söylem zayıflığı ve düşmanın düşüşe ve gücün bozulmasına yaklaşmasının bir işaretidir. General Tengsiri bugün gayretli İslami İran milletinin azmi, duruşu ve başarısı düşmanları ve münafıkları korkutmuş ve ciddi şekilde şaşkına uğratmıştır ve düşmanlar güçlerinin gerileme sürecinde olduklarını fark etmişlerdir diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Bahreyn'de siyasi tutuklularla dayanışma gösterisi düzenlenmesi, Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı'nın İran'ın Batı'nın komplolarını suya düşürdüğüne dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ve Batı'nın bölgedeki makro planlarını başarılı bir şekilde hezimete uğrattığını belirtti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Vehit Celalzade, Şiraz halkına yönelik düzenlenen terör saldırısının perde arkasının ele alındığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada söz konusu terör olayından dolayı İran halkı ve İslam İnkılabı rehberine taziyelerini bildirirken Şahçıra Türbesi'ne yapılan terör saldırısının Amerika'nın stratejik hatası olduğunu, Amerika'nın İran halkının birliğini bozmak istediğini vurguladı. Celalzade açıklamasının devamında uluslararası ilişkilerde ana aktör olmanın kolay bir şey olmadığını, Amerika'nın İran'ın etkin konumuna tanıklık ettiğini belirtti.
Hemşehri gazetesinde Nijerya İslami Hareket liderinin İran'daki terör saldırısına karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Nijerya İslami Hareket lideri Şiraz'daki Kutsal Şahçıra Türbesi'ne yapılan terör saldırısını kınadı. Geçen hafta çarşamba günü Şiraz kentindeki Kutsal Şahçıra Türbesi'ne silahlı bir teröristin girerek ziyaretçilere ateş açması sonucu 13 kişi şehit düşerken 30 kişi de yaralandı. Nijerya İslami Hareket lideri Şeyh İbrahim Zakzaki yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şiraz'da çok sayıda İranlı ziyaretçinin şehit olduğu Kutsal Şahçıra Türbesi'ne yapılan terör saldırısı, zorba süper güçlerin İran İslam Cumhuriyeti ve halkına karşı düşmanlığının göstergesidir. Nijerya İslami Hareket lideri söz konusu terör saldırısının sadece onu yapanlara karşı nefretin artmasına neden olduğunu belirtti. Şeyh Zakzaki ayrıca mesajının devamında söz konusu terör saldırısından dolayı İslam İnkılabı rehberi ve İran halkına taziyelerini bildirdi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü göstermek çerçevesinde en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Amerika'nın Gerçek Yüzü adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte dinleyelim.
Bültenimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele almaya çalışacağız.
Biden hükümetinin ara seçimlerdeki yenilgiden korkusu,
Biden hükümetinin enflasyon karşısındaki çaresizliği,
Amerika'da enflasyon vizyonu,
Amerika'da silahlı şiddetin günden güne artması
ve Amerika ordusunda intihar oranının artması.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Kasım'da yapılacak ara seçimlere sayılı günler kala, eyaletlerde sandığa gidecek Cumhuriyetçi ve Demokrat adayların seçim kampanyaları son hızla sürüyor. Kampanyalar çerçevesinde kongre ve vali adayları arasındaki tartışmalar en çok eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın kaybettiği 2020 seçim sonuçlarında sahtekarlık iddiaları, kürtaj ve göçmenlik sorunlarının yanı sıra yüksek enflasyonla mücadele ve ekonomik durum üzerine odaklanıyor. Seçim anketlerine göre Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etmesi beklenirken Senato'da da bu yönde bir sonucu zorlama ihtimali yüksek görülüyor.
Adaylar kozlarını paylaşmaya devam ederken şimdiden seçim sonuçları ile ilgili şüphe tohumları ekilmeye başlandı. Associated Press haber ajansı ara seçimler öncesinde şu ana kadar 100'den fazla davanın açıldığını aktardı. Çoğunluğu Cumhuriyetçiler tarafından açılan bu davalar posta ile oy kullanma, erken oy kullanma, seçim makineleri ve seçmen kayıtları, pusulalarındaki işaretleme hatasından dolayı geçersiz kabul edilebilecek oyların sayımı ve partililerin sandıkta gözlemci olabilmesi gibi konuları kapsıyor.
Bugüne kadar seçim öncesi yaşanan en büyük hukuk ihtilafına dikkat çeken ajans, bu stratejinin eski başkan Trump'ın müttefiklerinin 2020 seçimlerinde oy kullanma özgürlüğü ve adil sonuçlara ilgili hukuki mücadeledeki başarısızlığından kaynaklandığını belirtiyor. Seçimlerle ilgili mahkeme kapılarında soluğu alanlar yalnızca cumhuriyetçiler değil, demokratlar da aynı çaba içerisinde. Ancak demokratlar tarafından açılan davalar oy kullanmayı daha kolay hale getirme ve oy hakkından mahrum kalanların farklı yöntemlerle oy verebilmesine yardımcı olmaya odaklanıyor. Bu kapsamda 19 eyalette yaklaşık 40 dava açıldığı belirtiliyor.
Partiler cephesinde dava savaşları sürerken yapılan bir kamuoyu yoklaması, her 5 seçmenden ikisinin sandık başında gözdağı ve şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalmaktan çekindiğini ortaya koydu. Oy verme sürecinin başlamasından bu yana erken oy kullanma ya da oy pusulası bırakma noktalarında henüz bir şiddet olayı ihbar edilmedi. Reuters haber ajansının Ipsos ile ortaklaşa düzenlediği yoklamada kayıtlı seçmenlerin 3'te 2'sinin seçim sonucundan memnun kalmayan aşırı kesimlerin şiddet eylemlerine yönelebileceğinden endişe duyduğunu aktardı.
Bu bulguların giderek derinleşen partizanlığın gölgesinde 2020 başkanlık seçimlerinin ülkenin demokratik değerleri üzerinde yarattığı güvensizliğin bir kanıtı olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan yoklamaya göre seçmenlerin 5'te 1'i oylarının doğru sayılacağı konusunda şüphe duyuyor ve bu güvensizlik cumhuriyetçiler arasında daha belirgin. Yoklama sonucuna göre her 4 cumhuriyetçi seçmenden biri bu kaygıyı taşırken demokratlar arasında bu kaygıyı taşıyan seçmen oranı 10'da 1 oldu.
Amerikalı seçmenler 8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre'nin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için sandığa girecek. Amerika Birleşik Devletleri seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri Amerika Başkanı'nın seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her 2 yılda bir sandığa gidiyor. 6 yıllığına seçilen kongrenin 100 üyeli senato kanadı üyelerinin de 3'te 1'i her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.
Tahran Radyosu.
Amerikan gazetesi Washington Post, Amerika'da enflasyon ve durgunluğun eş zamanlı yayılmasına atıfta bulunan bir haberde bu sorunu 2008 ve 2020 ekonomik durgunluğundan farklı olarak değerlendirdi ve Amerikalı yetkililer bu krize karşı çaresiz kalmıştır ifadelerine yer verdi. Durgunluğun yayılmasıyla ilgili artan endişelerle Washington, durgunluğu ve yükselen fiyatları kontrol altına almanın yollarını düşünüyor.
Amerika Birleşik Devletleri ekonomik durgunluğu tahminleri daha gerçekçi hale geldikçe Washington'daki politika yapıcıların stagflasyonu yani durgunluk artı enflasyon etkilerini hafifletmek için sınırlı seçenekleri var. Önlerine geçmiş durgunluklardan farklı zorluklar getiren bir dizi beklenmedik ekonomik koşullar ile karşı karşıya kalındığı söylenebilir. Beyaz Saray ve Merkez Bankası yetkilileri hala durgunluğun önlenebileceğine inanıyor ve enflasyonla mücadeleye odaklanıyor. Son 40 yılda görülmeyen enflasyon ise zor bir vizyonu ortaya çıkıyor.
Wall Street'te hisse senetlerinde önemli bir düşüş yaşanması ve özel sektörün resesyon ihtimaline ilişkin uyarıları bununla başa çıkmak için önlerindeki seçenekleri tartışmaya başladı. Kongre yetkilileri enflasyonu arttırmadan durgunlukla başa çıkmanın yollarını tartışıyorlar. Beyaz Saray'ın ekonomik yardımcıları işsizlik yardımı ve gıda parası sağlama gibi varsayımsal seçenekleri gayri resmi olarak araştırmaya başladı. Amerika Merkez Bankası ayrıca para politikalarını ekonomik daralma ile aynı anda enflasyonu düşürebilecek şekilde ayarlama konusunda yabancı analistlere dayanışıyor. Analistler durgunluk ılımlı olsa bile işsizlik oranının %3,5'den %5-6 civarına çıkma olasılığını belirtiyorlar. Amerika Başkanı Joe Biden, İngiltere'deki mevcut durgunluğa benzer bir ekonomik durgunluk olasılığı konusunda ekonomik yardımcılarıyla istişarelerde bulundu. Böylece Biden hükümeti durgunlukla başa çıkmaya hazırlanıyor.
Uluslararası piyasaların merakla beklediği Amerikan enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklentileri aştı. Yıllık enflasyon %8,2 oldu. Amerika'da enflasyon rakamları açıklandı. Piyasalar nefesini tutmuş bu açıklamayı bekliyordu. Uluslararası piyasaların merakla beklediği Amerikan enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon beklentileri aştı.
Amerika'da enflasyon Ağustos'ta yıllık %8,5'dan %8,3'e gerileyerek beklentilerin üzerine çıkmıştı. Amerika Başkanı Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda mücadele zaman alacak demişti. Amerika enflasyonu aylık %0,4 olurken yıllık %8,2 oldu. Beklenti aylık %0,2 artışla yıllık enflasyonu %8,1 olması yönündeydi.
Enflasyon oranı Fed'in %2 orta vade hedefinin çok üzerinde. Dün açıklanan toplantı tutanaklarında geri kalmanın bedelinin hızlı gitmekten daha ağır olacağına vurgu yapıldı. Ancak faiz artışlarının bir yerden sonra da azaltılması gerektiği noktasında da fikir birliği var. Ekonomistler enflasyonda %8 seviyelerinin korunması ve istihdam sektöründe henüz faiz artışlarına alan olduğunun düşünülmesinin Fed'e 75 puan için açık kapı bıraktığını dile getirdi. Beklentiler ise Kasım'daki 75 baz puanlık faiz artışının ardından Aralık'ta da 50 baz puanlık faiz artışı yapılarak yılın tamamlanması yönünde.
Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde bir yürüyüş parkurunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda biri polis 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh'de bir şahıs yürüyüş parkurunda silahla ateş açtı. Saldırıda biri izinli polis memuru olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybetti, biri polis 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Raleigh Belediye Başkanı Mary Ann Baldwin düzenlediği basın toplantısında bu Raleigh için üzücü ve trajik bir gün. Bugün saat 17.00'dan hemen sonra çok sayıda kişi vuruldu. Amerika'daki bu akıl almaz şiddeti durdurmalı istedi. Kuzey Carolina valisi Roy Cooper ise bu gece terör kapımıza kadar geldi. Bu anlamsız ve korkunç bir şiddet eylemidir ifadelerini kullandı. Raleigh polisinden Jason Borneo ise saldırganın beyaz genç bir erkek olduğunu saat 19.30 civarında yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının nedenine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.
Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon'un Amerika ordusundaki intiharlarla ilgili yayımladığı yıllık raporda 2021'den 580 askerin intihar ettiğini, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda %41,4 arttığını açıkladı. Pentagon, Amerikan ordusundaki intiharları derleyen yıllık raporunu yayımladı. Raporda muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 2021 yılında önceki yıla göre %9,1, 2018 ila 2020 arasında ise %15,3 arttığı belirtildi.
Yedek kuvvet arasındaki intihar oranının 2021'de önceki yıla göre %19,2 oranında arttığı ifade edilen raporda, ulusal muhafızlar arasındaki intihar oranının ise %31,7 yükseldiği kaydedildi. Geçen yıl muvazzaf, yedek ve ulusal muhafızlar arasında 580 askerin intihar ettiği ifade edilen raporda, muvazzaf askerler arasındaki intihar oranının 5 yılda %41,4 oranında artarak 100 bin kişide 28'e çıktığına dikkat çekildi. Rapora ilişkin açıklamada bulunan Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Bulgular endişe verici. Askerlerimiz ve asker aileleri arasındaki intihar oranları hala çok yüksek ve eğilimler doğru yönde gitmiyor." ifadelerine yer verdi.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran Masalları ve Efsaneleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Evet, geçen iki bölümde Fars dilinin halk edebiyatında ninnileri ele aldık. Ve ninnilerin insan var olduğu günden beri onunla beraber olduğunu ve gerçekte annelerin arzularını, şikayetlerini ve münacatlarını yansıttığını ve kulaktan kulağa geçmiş ve geçmiş kuşaklardan günümüzdeki kuşaklara ulaştığını belirtmiştik. Geçen bölümde ayrıca ninnilerin şairleri bebeklerini seven mihriban anneler olduğunu, anneler ninnilerin şiirlerini söylerken akıllarına gelen en tanıdık sözcükleri çok kolay ve sade bir şekilde kullandıklarını ve onlara ritim ve harmoni kazandırdıklarını, bu yüzden ninnilerin hemen hemen büyük bir bölümü edebi açıdan kurallara uymadığını ve klasik şiir kalıplarının dışında kaldığını, fakat bu kusur bile bu tür bestelerin asaletinin işareti olduğunu beyan etmiştik.
Ninnilerin cümleleri çeşitli konuları içerir. İranlı annelerin ninnilerinde çocuklar için büyük arzular yer alır. Bu arzular bebeğin büyümesi, ders okuması, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi, hacca gitmesi, evlenmesi gibi arzulardan oluşur. İranlı anne bebeği için arzuladıklarını ninni şeklinde kulağına fısıldar. İranlı anne aynı zamanda bebeğin sağlığı içinde ninnilerin kalıbında dua eder ve gerçekte ninnilerin bir kısmı da bununla ilgilidir. Bu ninnilerde anneler bebekleri için sağlık talep eder. Yüce Allah'tan evladına bakmasını ve hasta olmasına müsaade etmemesini niyaz eder.
Farz dilinde ninnilerin bir başka teması da birçok millette olduğu gibi babanın sıhhatte olması ve sağ salim dönmesinin dilenmesidir. Bu tür ninniler İran'ın her yöresinde yaygındır. Aslında bu tür ninniler İranlı ailelerin sosyal şartlarını ve nasıl yaşadıklarını da yansıtır. Ve halk bilimcileri için çeşitli yörelerde yaşayan insanların sosyal yaşamını incelemeleri bakımından iyi bir araç sayılır. Bu tür ninniler karı ve kocanın arasındaki duygusal bağları anlatırken bir yandan da anne ve babanın aile içinde ifa ettiği rolü beyan ediyor. Şöyle ki baba evi geçindirmek için evin dışında çalışması ve bazen de seyahate çıkması gerekiyor. Anne de evde çocukların talim ve terbiyesi ve ev işleriyle uğraşıyor.
Değerli dinleyiciler, halk şarkıları veya türküleriyle ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçiyoruz. Bugün sizler için Cüzer ve Şamardal Hazinesi adlı öyküyü seçtik. Birlikte dinleyelim.
Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda bir bezirgan yaşıyormuş. Bezirganın Selim, Salim ve Cüser adında 3 oğlu varmış. Cüser en küçükleriydi. Bezirgan oğulları arasında en çok küçük oğlu Cüser'i seviyordu. Bu yüzden Selim ve Salim sürekli Cüser'i kıskanır ve ona karşı kin ve nefret beslerdi. Bezirgan yaşlanmıştı ve ölümünden sonra Selam ve Salim'i Cüser'i eziyet etmelerinden ve mirastan ona düşen payını vermemelerinden korkuyordu. Bu yüzden de Bezirgan ölümünden önce serveti evlatları arasında bölmeye ve her birinin payını vermeye karar verir. Bu kararın ardından Bezirgan bir gün eşini, dostunu evine davet eder. Ve onların huzurunda servetini dörde böler ve 3 payı oğullarına verip 1 payı da kendisi ve eşine sakladı.
Tahran Radyosu.
Bir süre sonra Bezirgan vefat etti. Selim ve Salim babalarından aldıkları mirasa razı olmadı. Cüzer'in payına da konmak istedi. 3 kardeş arasında anlaşmazlık çıktı. Selim ve Salim Cüzer'i kadıya şikayet etti. Epey uğraştırdı. Selim ve Salim mahkeme uğruna ellerine ne varsa harcadı. Ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Üstelik paralar da bitti ve sonunda ikisi de eli boş kaldı. Selim ve Salim daha sonra annelerine gitti ve onu iyice tartakladıktan sonra babalarına kalan mirasını zorla gasp etti. Cüzer eve döndüğünde annesi iki kardeşinin kendisine yaptığı kötülüğü anlattı. Cüzer annesini öptü. Büyük bir şefkatle şöyle dedi. Merak etme anneciğim, Allah onlara kötülüklerinin cezasını muhakkak verecektir. Sen en iyisi bende kal. Ben çalışır, bir lokma bir şeyler bulur, beraber yeriz. Bu sözlerin ardından Cüzer'in annesi sakinleşti.
Bu gelişmenin ardından Cüzer kendine bir ağ ayarladı ve balık avlamaya, böylece rızkını kazanmaya karar verdi. Cüzer her sabah erkenden denize açılıyor, balık avlayarak çarşıda satıyor, böylece kendisiyle annesinin geçimini sağlıyordu. Fakat Salim ve Selim başı boş dolaşıyor ve annelerinden gasp ettikleri paralarla günlerine gün ediyorlardı. Ta ki bir gün annelerinden çaldıkları paralar da bitti ve iki kardeş dilenmeye başladı. Salim ve Selim yalın ayak sokaklarda kapı kapı dolaşıyor ve biraz yemek için insanlara yalvarıyorlardı. İki kardeş bazen de Cüzer'in evine gidiyor ve o yokken annelerinden yemek dileniyordu. Anneleri de onların haline acıyor ve evde yemek varsa onlara veriyor ve hemen yemeklerini yedikten sonra gitmelerini istiyordu. Çünkü Cüzer'in gelip onları görmesinden ve öfkelenmesinden korkuyordu. Selim ve Salim de yemeklerini yedikten sonra hemen ortadan kayboluyorlardı.
Bir gün yine Selim ve Salim Cüzer'in evinde yemek yerken Cüzer beklenmedik bir sırada eve döndü ve kardeşlerini yemek yerken buldu. Anne Cüzer'den utandı ve başını eğdi. Ancak beklentisinin aksine Cüzer öfkelenmedi. Bilakis kardeşlerine selam verdi, hal hatır sordu, onları görmekten mutlu olduğunu söyledi. Kardeşler Cüzer'in bu tepkisi karşısında çok utandı. Onlar da kardeşlerini ve annelerini görmek istediğini, ancak Cüzer'e kötü davrandıkları için evine gelmekten utandıklarını, o günlerde şeytana kandıklarını ve onu kötü davrandıklarını, şimdi de geçmişte yaptıklarından pişman olduklarını söyledi.
Kardeşlerinin pişman olduklarını duyan Cüzer onlara sarıldı ve şöyle dedi. Ben zaten sizlere kin tutmadım. Burada kalın ve bizimle yaşayın. Anne bu sözleri duyunca çok sevindi ve Cüzer için dua etti. Oğlum, Rabbin ne muradın varsa versin, beni mutlu ettin. Böylece kardeşler barıştı, Selim, Salim de Cüzer'in evine yerleşti. Öte yandan Cüzer her sabah erkenden uyanıyor ve balık avına çıkıyor ve avladığı balıkları sattıktan sonra parasıyla erzak alıyor ve eve getiriyordu. Böylelikle bir ay geçti. Selim ve Salim Cüzer'in evinde yatıp kalkıyor ve hiçbir şey yapmıyordu.
Bir gün yine sabah erkenden Cüzer denize gitti, ağını attı, çekti ama içinde balık yoktu. Cüzer biraz öteye gitti, tekrar suya ağını attı, bekledi ama yine ağ boş çıktı. Cüzer tekrar bir başka yere gitti, yine ağını attı ama yine ağ boş çıktı. Cüzer güneş batımına kadar çaba harcadı. Balık avlamaya çalıştı ama nafile. Sanki deniz balıktan boşalmıştı. Akşam vakti Cüzer artık umudunu kesmişti. Ağını omzuna attı, eli boş, üzgün halde evinin yolunu tuttu. Yolda giderken ekmek fırının önüne vardı. İnsanlar ekmek almak için kuyruktaydı. Cüzer uzak bir köşede bekledi. Fırıncı Cüzer'i fark etti, onu çağırdı. ''Ne o Cüzer, ekmek mi istiyorsun?'' Cüzer sessizce cevap vermedi. Fırıncı Cüzer'in boş ağına baktı, avlanamadığını anladı. ve Cüzer'e biraz ekmek, biraz da para verdi ve şöyle dedi: üzülme, bunları al, yarın yerine bana balık getirirsin.
Cüzer ekmeği ve parayı aldı ve eve doğru yola koyuldu. Yolda fırıncıdan aldığı para ile biraz et aldı ve akşam yemeği yapması için annesine verdi. Ertesi gün Cüzer her zamankinden daha erken uyandı. Ağını aldı ve denizin kenarına gitti. Ağını bir değil, iki değil defalarca attı ama tek bir balık bile avlayamadı. Cüzer akşama kadar denizin bir kenarından öbür kenarına koşup durdu ve balık avlamaya çalıştı. Ama nafile, bir türlü başarılı olamadı. Cüzer yine dünkü gibi büyük bir üzüntü içinde eli boş evinin yolunu tuttu ve yine yolda fırıncının önüne geldi. Fırıncı onu üzgün halde görünce yine biraz ekmek ve para verdi ve şöyle dedi: üzülme Cüzer, yarın mutlaka balık avlarsın, o zaman gelir bana borcunu ödersin. Fakat yarın yine Cüzer eli boş döndü ve fırıncı yine ona ekmek ve biraz para verdi. Ve Cüzer yine annesi ve kardeşleri için yiyecek bir şeyler ayarlayabildi.
Ve 4 gün daha böyle geçti. Cüzer her defasında eli boş döndü. 7. gün sabah erkenden uyanan Cüzer kendi kendine şöyle dedi: bugün avlandığım yeri değiştirmeliyim. Bu kez Karun göletine gideceğim. Belki orada balık yakalayabilirim. Bu kararın ardından Cüzer Karun göletinin yolunu tuttu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Müslüman kadının özelliklerine değinerek böyle bir kadının aile ocağının ekseni ve huzur kaynağı olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. İslam mantığında ve İslami marifette kadının bir modeli vardır. Kadın için bir çerçeve belirlenmiştir. Bu çerçeve tam bir çerçevedir. Yani Müslüman olan bir kadın, iman sahibi olan bir canlıdır. İffet sahibi olandır. İnsan yetiştirmenin en önemli bölümünün sorumlusudur. Toplumu etkileyendir, manevi ve ilim gelişmeye sahiptir. Çok önemli olan aile ocağının yöneticisidir. Erkek cinsinin huzur kaynağıdır. Tüm bunlar, zarafet gibi, yumuşak kalplilik gibi, ilahi nurları alabilmek için hazır olmak gibi kadınlık özelliklerinin yanında, Bu Müslüman bir kadının modelidir. Resul-i Ekrem'in çeşitli konuşmalarında Fatıma-i Zehra Salamullah Aleyha'yı veya Hatice-i Kübra'yı veya genel olarak kadın hakkında yaptığı konuşmalarında belirttiği bu özellikler. Bu İslami bir modeldir. Buna karşın çeşitli dönemlerde farklı olan sapkın bir model vardır. Günümüzde o sapkın model, batılı kadın modelidir. Yaşadığımız bu dönemde İslami kadında gördüğümüz tüm seçkin ve mümtaz özelliklerin yerine batılı kadının en büyük imtiyaz ve özelliği kadınların dikkatini çekmek ve erkeklerin zevkine maruz kalmasıdır. Bu yüzden siz batı kadının özelliğinin günümüzde çıplaklıktan ibaret olduğunu görüyorsunuz. Kadın ve erkeğin katıldığı resmi bir törende erkek tamamen kapalı olmalı, kadın mümkün olduğu mertebe üryanlığa doğru gitmeli. Hem de resmi törende, artık sosyal ortamda da açıktır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Isır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.